Oysa adımız
yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında haftanın ilk iş gününde yine birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, siber güvenlik son yıllarda milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren bir konu. Dijital dünyada yaşanan değişimler de birçok tehdidi beraberinde getiriyor. Bu tehditler ve tehditlere karşı alınması gereken önlemleri siber güvenlik uzmanı Yılmaz Değirmenci aktaracak bizlere programımızın ilk dakikalarında. Hemen sonrasında Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Doçent Doktor Tuğba Işınsu Durmuş hocamız bizlerle birlikte olacak. Osmanlı döneminin kadın şair ve yazarlarını konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Sallaya sallaya bu aşkın ben değilim. Ömrüm tükendi ah bir bilsen şu halimi. Değmedi elime ellerinden başkası. Görmedim bilmedim vallahi senden başkası. Cama çıkmış el salla, bir havalar havalar. Ben de mevsim kışken oy, onda bir yazlar yazlar. Taramış saçlarını, boyamış dudakların. Beni almazsan eğer valla, valla sen alacaksın canımı. Sallaya sallaya, bu aşkın ben değilim. Ömrüm tükendi ah, bir bilsen şu halini. Değmedi elime ellerinden başkası. Görmedi bilmedi vallahi senden başkası. Aşkımın sofrasını sermişim kapının, anamın gül bohçasını. Bir duysa beni eve bağlar kısmetim dağlar. Anam almazsa bu gidişle vallahi sen alacaksın canımı. Sallaya sallaya bu aşkın ben değilim. Ömrüm tükendi ah bir bilsen şu halini. Değmedi elime ellerinden başkası. Görmedi bilmedi vallahi senden başkası. Sallaya sallaya bu aşkın ben değilim. Ömrüm tükendi ah bilsen şu halimi. Değmedi elime ellerinden başkası. Görmedi bilmedi vallahi senden başkası.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Siber güvenlik uzmanı Yılmaz Değirmenci bizlerle birlikte. Sayın Değirmenci, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim efendim davetiniz için.
Biz teşekkür ediyoruz. Aslında gerçekten çok önemsediğimiz bir konu, çünkü hepimiz artık bilgisayarın başındayız. Tabii. Hepimiz bilgisayarda işlem yapıyoruz. Gerekirse parasal işlemlerimizi yapıyoruz. Bankacılık faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. En basitinden bir Word dosyası açıp yazı yazıyoruz.
Aynen.
Ama tabii işin bir de güvenlik kısmı var ki biz siber güvenlik dediğimizde evet kelime olarak biliyoruz. Ama şunu da kelime olarak çok iyi biliyoruz ki bazen o güvenlik zırhları delinip hacker ismini verdiğimiz şahıslar bizim ne yazık ki o güvenlik sınırlarımızın ardına geçiyor.
Evet.
Kimdir bu hackerlar? Niye yaparlar bu işi? Lütfen anlatır mısınız?
Şöyle örnek vereyim. 1986 yılında adı The Mentor olan bir insan bir manifesto yayınlıyor. Diyor ki ben hacker'ım diyor. Ama ben kimim biliyor musunuz diyor. Benim dünyama girin diyor. Ben ilk okul okurken öğretmenler sürekli bana bize ödevler verirlerdi. Ben kafadan yapardım. Sonra ödevi yapmadığım için bizi fırçalarlardı. Sonra geliyor benim önüme bakıyor. Hadi yazsana diyor. Ama ben zaten yapmıştım diyor. Her zaman için lanet olası çocuklar diye öyle güzel güzel yazmış. Ben bir hacker'ım. Sonra bir gün elime bir bilgisayar geçti. Ve hiçbir zaman beni suçlamıyor. Eğer bir şeyler yapıyorsam o benim hatamdır. Bundan da emin oluyorum. Ve ben o dünyayı keşfettim. İşte benim dünyam bu. Gelin benim dünyamı anlayın diyor. Aslında hackerlık hep böyle saldırgan ya da illegal işler yapan adam olarak düşünüyoruz. Ama hackerlık kökende meraklı olan insan demek. Kurcalamayı seven, yeni şeyleri keşfetmeyi seven insan demek. Ama tabii ki kavramsal olarak başkalarının bilgisayarlarını ele geçiren, başka
biz
sistemlere izinsiz dalan insan olarak tabii ki kendini göstermiş bir kavram. Buradaki soru da insanlar neden bir başkasının ya da bir sistemin içerisine girmek, izin almadan girmek isterler? Burada da çok farklı motivasyonlar doğal olarak var. Eski hackerları düşündüğümüz zaman aslında yine merak kökeni. Acaba şunu yapabilir miyim? Acaba şuraya girebilir miyim? İşte kız ya da erkek, genelde kız arkadaşı oluyor çünkü yapanlar o dönemde daha çok erkek. İşte onun MSN'ine girebilir miyim? Ne bileyim işte bir bankanın sistemine girebilir miyim? Vesaire gibi. Aslında temelinde yine de banka bile olsa maddi olarak çok fazla çıkar olmayan insanlar. Ama zamanla ve bireysel, bütün bu işlemler bireysel meraklı olan etkinlikler. Ama zamanla motivasyon farklılaşmaya başlıyor. Çünkü işte bir kere ün kavramı giriyor. Yani o dünyada, karanlık dünyada ünleniyor kendi şeyiyle. Şöyle bir kavram vardır yine. İndeks atmak denen bir kavram. Başka web sitelerine gidip işte hacked by XXX falan diye kendisini yazdırmak. Bir site var. Orada da işte bakın ben buraları ele geçirdim diye yayınlamak.
Ben ne büyük adamım.
Prestij. Tabii ki kesinlikle bir prestij var. Ama bunlar bence yine de masum tarafları eskisi. Ne zaman bu değişti? Ne zaman hackerlık ya da bilgi güvenliği siber'e dönüştüğü bir yıllar oldu. Yaklaşık 2005-2010 arası.
Siber nedir o zaman? O kavramı
siber,
da öğrenelim.
Siber aslında çok hackerlıkla ilgili değil. Siber uzay dediğimiz kavramla. Kara, deniz, hava gibi. O bir uzay tanımı aslında. Dijital uzay diyebiliriz siberin aslında karşılığına. Bir siber güvenlik de artık onun tam bir kavramsal olarak kullanımı oldu. Benim kastettiğim gündelik yaşamda siber kelimesi hiç geçmezdi. Yani bilgi güvenliği kavramı hep gündemdeydi. Ben 20 yıldır bu işin içerisindeyim. Yeri geldi 10 bin bilgisayardan oluşan sistemleri yönettim. Ama o zaman hep bilgi güvenliği derdik. Sonra zamanla bir baktık herkes siber kelimesini kullanmaya başladı. Neden? Çünkü saldırganlar değişti. Saldırganlar bireysel olmaktan çıkıp örgütlü yapılar olmaya başladı. İşte para için bir araya gelen ciddi örgütlenmeler oluyor. Ama daha da çok
amaç dolandırıcılığa döndü sanıyorum biraz da.
Bilgi çalmak. Arkasında bir çoğunluğunda devletsel yapılar olmaya başladı. Çünkü siber istihbarat dediğimiz olay ortaya çıktı. Ondan sonra ekonomik anlamda birçok şirket için de bu çok şey. Başka ülkelerin ya da başka şirketlerin yaptığı çalışmaları çalmak, yeri geldiğinde bankaları çalmak ve en önemli girdilerden bir tanesi de tabii ki kripto para kavramıyla birlikte fidye yazılımların ortaya çıkması ve dolayısıyla ele geçirilen bilgisayar üzerinden nasıl desem verilerin onun işlemci gücüyle para üretme ya da o bilgisayara işte şifreleyerek ondan sonra zorla para isteme, yani bütün sistemler çöküyor. Şifreleniyor.
Mecbur kalıyorsunuz.
Açmamı istiyorsanız işte Bitcoin'le ödeme yapın gibi konular var. Tabii burada konuyu biraz daha anlama açısından zararlı yazılım türlerini de biraz anlamak lazım. Şimdi genelde sadece virüs deniliyor ve her şey o gibi düşünülüyor. Zararlı yazılım dediğimiz şeyler aslında sadece virüsler değil. Virüs bizim teknik terimsel olarak konuşacak olursam bir kullanıcının bir şekilde tıklamasıyla ortaya çıkan ve kendini kopyalayan zararlı yazılım türü demek. Ama bunun dışında mesela solucan dediğimiz bir zararlı yazılım türü var. Hı hı. Örneğin bir ağ üzerinde bir protokolde bir açıklık var ve oradan tık tık tık kendiliğinden yayılan bazı zararlı türler var. Bir kullanıcının etkileşimine ihtiyaç duymuyorlar. Bunlar çok riskli. Hatta bunların bir tanesi ilk çıktığında Milworm'du galiba. Neredeyse nükleer santrallerin falan durmasına neden olacaktı. Hmm. Zararlı yazılım türlerinden bir kısmı ise özellikle bilinçsiz kullanıcıları hedef alan ve onların bilgisayarlarını gizlice ele geçirip zombileştiren zararlar oluyor. Bunlar kendi aralarında birbirleriyle görüşüyorlar ve asıl komuta kontrol bilgisayarı dediğimiz bir ana sunucu bilgisayara bağlanıyorlar. Ve o ana sunucu bilgisayar üzerinden direktif alıyorlar. Şöyle, yani milyonlarca ya da milyarlarca bilgisayara sinmiş minik zombi yazılımları düşünün. Peki ne yapıyor bu? Amaç ne? Zamanı gelince dinliyor. O komuta kontrol bilgisayarından direktif geliyor. Şu adresi gidin saldırın. Paket gönderin yoğun bir şekilde. Bu ise aynı anda çok büyük bir trafik gittiği zaman da ne oluyor? Hizmet dışı bırakma saldırısı dediğimiz saldırı meydana geliyor. Yani o sistem işlemez hale geliyor. 2016 yıllarında yanlış hatırlamıyorsam Rusya üzerinden genelde nesnelerin interneti denen çok popüler bir konu var. Yani artık her şey bir IP, internet adresi almış durumda. IP kamera dediğimiz kameralar, hatta buzdolabının bile artık akıllı sistemlerde IP'si var, televizyonların var. Bunların içerisine zararlı yazılım gömmüşler. 14 milyar tane cihazdan, bakın bilgisayar değil, cihazdan Amerika'daki bir internet posta hizmeti bilgisayarına, sistemine saldırı düzenlediler ve 1-2 günde 7 milyar dolarlık zarar verdirdiler. Hani bunu normal standart insanlar hiç fark etmedi doğru düzgün ama böyle inanılmaz bir dünya var. Bunun da anlamı şu, artık ufak bir çocuktan, çünkü her günümüzde artık öyle bir hale geldi ki tabletle birlikte 3 yaşındaki çocuk, kız çocuğu, erkek çocuğu savunmasız bir şekilde teknolojiyle iç içe. Yani bir sapık çocuk istismarcısına da denk gelebilir. Ondan tutun yetişkin bir insana kadar, çünkü hepimiz cep telefonu ya da başka bilgisayar üzerinden bankacılık işlemleri yapıyoruz ya da kişisel bilgilerimizi paylaşıyoruz. Kurumsal yapılara kadar, özel şirketlere kadar, kamu yapılarına kadar hepsi aslında risk altında.
Evet.
Bütün bunların anlamı ne? Bunların aynı zamanda sistematik bir şekilde profesyonel gözle gözden geçirilmesi gerekiyor. Bu da bilen insan sayısı az, dolayısıyla ayrı bir konu aslında. Mesela ben şu anda özel sektörde bu konuda hizmet veriyorum. Bir kavram var, duyulmuş olabilir. Sızma testi denen bir kavram var. Ya da genelde pen test de deniliyor. Penetration test, pen test, sızma testi. Bu şu demek, biz hizmet verdiğimiz kurum ya da firmaya gidiyoruz ve bir hacker gözüyle saldırıyoruz.
Bakalım ne kadarını ele geçirebileceğiz, evet, o sistemi.
Hatta bu 3 aşamalı oluyor. Birinci aşamada buna siyah kutu testi diyoruz. Bize hiçbir bilgi vermiyor. Yani sadece bir gelin bizi hackleyin diyor. Biz dışarıdan özellikle web, internet üzerinden ulaşabilecek web sitesi ve diğer hizmetlere saldırıyoruz. Ve özellikle de tabii oradaki birinci hedefimiz kuruma ait veri tabanları oluyor. Verilerini çalmak oluyor. Ardından gri kutu testi aşaması geliyor. Fiziksel olarak o kuruma gidiyoruz ya da o firmaya. Kabloyu takıyoruz ya da kablo sağdan bir şekilde onların ağına bağlanıyoruz. Ve o yetkilerle biz neler yapabiliyoruz onu görüyoruz. Burada da şunu vurgulamak isterim. Son 2 yıldır sürekli ben sızma testi yapıyorum. İrili ufaklı birçok firma ve kurumla yaptım. Ufacık yani 5-10 bilgisayardan oluşan sistemler dahil içine giremediğim hiçbir sistem olmadı.
Yani aslında bu kadar kolay.
Kolay.
İşin sanıyorum en ürkütücü yanı hani bunun bu kadar kolay olması. Peki ne yapılabilir hem bireysel olarak hem kurumsal olarak ne yapabiliriz?
Bireysel olarak farkındalık eğitimleri oluyor. Bunun hem internette oluyor hem dinleyicilerimiz bir kurumda çalışıyorlarsa bununla ilgili farkındalık programlarına katılmalılar ya da en azından kendi bilgi işlem yöneticilerine iletip biz bununla ilgili bilgilenmek istiyoruz diyebilirler. Bunun dışında internette de var aslında hani kişisel güvenlik nasıl sağlanmalı ile ilgili. Burada söyleyeceğim çok basit bir şekilde güvenmediğiniz hiçbir kaynaktan dosya indirmeyin kolay kolay. Ama birçok defa farkında bile olmuyorsunuz. Bir de tek saldırı bireysel açıdan bu tarz bilgisayarınızı aslında yönetici yetkisiyle çalıştırmamak da çok önemli bir.
O ne demektir?
Genelde bilgisayarlarımızı açtığımızda biz her türlü yetkiyle kullanıyoruz. Yani orada bir işletim sistemindeki herhangi bir dosyayı değiştirebilecek, yapıyı değiştirecek yetkiyle çalıştırıyoruz. Ama ikinci bir kullanıcı yaratıp o kullanıcıyla oturum açmak aslında daha güvenli. Çünkü bir zararlı yazılım inse bile kendini yüklemek isteyecek. Yüklemek isterken sahip olacağı yetkiler kısıtlı olursa etkisi de kısıtlı olur. Öyle söyleyeyim. Genelde siber saldırıların zaten yapısında aşamalıdır. Önce bir bilgisayara girer. Nasıl desem böyle bir kancayı atmak gibi. Ondan sonra asıl daha güçlü zararlı yazılımı o biraz önce bahsettiğim gibi komuta kontrol sunucusundan ya da başka bir yerden indirerek daha da yaygınlaşmaya çalışır. Ve kurum içerisinde ya da o firma içerisinde yayılmaya çalışır. Böyle bir akış vardır. Eğer kullanıcılar yönetici yetkisine sahip olmazsa kolay kolay bunlar kendini gösteremezler. Bu çok
peki,
önemli bir etken.
Ev bilgisayarında nasıl olacak?
Ev bilgisayarında da aynı.
Hani insan şunu anlayamıyor. Benim evimdeki bilgisayarım kendim internete giriyorum, yazı yazıyorum. Bir hacker neden benim evimdeki bilgisayara girmek istesin?
Çok şöyle hani paranoya da oluşturmak istemem insanlarda. Birileri sürekli bizi hacklemeye çalışıyor. Öyle bir dünya zaten yok. Özellikle bireysel insanlara karşı da çok kolay kolay olmuyor. Orada gelen en büyük saldırılar türlü oltalama saldırısı dediğimiz İngilizce phishing deniliyor. Bir şekilde işte size sahte bir web sitesine yönlendiren ve farkında olmadan sizin kullanıcı adı ve şifrelerinizi çalan saldırılar oluyor. En popüler yani saldırıların şu anda %90'ı bu. Buradaki kritik saldırılardan bir kısmı şöyle. Mesela siz Instagram'a giriyorsunuz ve orada reklam var. Banka reklamı işte ya da başka bir şey reklamı. Size bir özel bilmem ne kredi diyor. Ya da ücretsiz bilmem ne kuponu diyor. Tıklıyorsunuz. Farkında olmadan siz mesela X bankasına gittiğinizi düşünürken aslında nasıl örnek versem bir kağıt bankası diyeyim mesela. Kağıt yerine sonu D ile olan kağıt.com gibi gidiyor. O bank yani yanlış adresi fark gidiyor ama siz fark etmiyorsunuz. Sitenin görünümü de tamamen aynı oluyor. Hatta şöyle söyleyeyim. Zavallı kurban orada kullanıcı adı ve şifresini giriyor. Hemen o esnada birisi girdiği zaman o hacker, işte bunlar siyah şapkalı hacker dediğimiz aslında temelinde hırsız bunlar. Giriyor ve kendisine uyarı geliyor. Bak birisi geldi diye.
Oltaya düştü.
Tabii hemen o da bilgisayarın başına geçiyor ve aynı bankaya giriş yapıyor. Neden? Zamanlama neden önemli? Çünkü daha sonra kurbana SMS geliyor. Değil mi?
Evet.
O esnada saldırgan ve kurban SMS bilgisini aslında yine sahte yere giriyor. Farkında değil. Bu esnada saldırgan da alıyor. O SMS'i de oraya giriyor gerçek anlamda. Sanki kendisiymiş gibi. Ve diğer tarafın bütün banka hesabına girmiş oluyor. Bu tarz saldırı yöntemleri çok fazla. Dolayısıyla insanlar nasıl saldırdığını bilirseniz kolay kolay da bu tarz şeyleri de düşmezsiniz ama biraz bilgilenmek gerekiyor gerçekten. Yani şu anda maalesef teknolojinin getirdiği her nimet aynı zamanda risk getiriyor.
Tabii.
Yani şu anda manav amcanın bile elinde cep telefonu var. Nereden bilsin adam böyle birilerinin oltalama saldırısı yapacağını, işte sahte web sitelerini yönlendireceğini. Oluyor tabii bu tarz şeyler. Bir de akıllı telefonlar üzerinden indirdiğimiz uygulamalar da çok ciddi bir risk teşkil ediyor.
O aplikasyon ismini verdiğiniz
aplikasyon
uygulamalar.
Aplikasyon ismini verdiğiniz uygulamalar. Çünkü arka planda ne yaptığını bilmeyebiliyorsunuz. Bazen uygulamalar ne bileyim işte sadece size günlük basit bir oyun olsun mesela. Tavla oyunu gibi bir şey olsun ya da bir şey herhangi bir şey olması gerekirken bakıyorsunuz sizin SMS bilgilerinizi ya da kritik dosya isimlerinizi her şeyi okuma yetkisi istiyor. Mikrofona yetki istiyor mesela. Anlatabiliyor muyum? Ya bunlara dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bir aplikasyon gereksiz yere çok fazla yetki istiyorsa soru
bunda
işareti
bir sorun
var.
Vardır.
Evet.
O aplikasyonu sildiğimiz anda ondan kurtulmuş oluyor muyuz?
Kurtuluruz. Evet. Ama mühim olan o yetkiyi hiçbir zaman vermemek. O çünkü o bilgilerin çalınması son derece
ama işte
kolay.
O yetkiyi vermeden de o uygulama inmiyor cep telefonuna. Biz de cep telefonuna indirmek istediğimiz bir uygulamaysa mecburen hepsini vermek durumunda kalıyoruz.
Yani çok güvenilmeyen uygulamaları ben tavsiye etmem açıkçası. Tabii ki mesela bir Twitter'dır, Facebook'tur, bilmem ne bileyim dünyaca bilinmiş WhatsApp'tır. Hı-hı. Bunlar için demiyorum zaten ama
basit. Ya da örneğin bir uçakla ilgili
evet.
Bir aplikasyondur
tabii.
Ya da
tabii.
Bir tren.
Tabii. Onlar önemli. Günlük yaşam ve kaynağı kurumsal evet. Olanlarda risk yok. Ama kimin yaptığı belli olmayan biraz hani soru işareti şeyler Hı-hı. olabiliyor. Hı-hı. Özellikle onları kastediyorum
evet.
ben.
Biraz da devletin bilgisayarları için konuşalım. Yani devletin bilgisayarları derken kurumsal
bakış açısı
ve neler yapılabileceğine evet. ilişkin devlet neler yapabilir bu konuda?
Aslında şöyle 2013'lü yıllardan itibaren Türkiye'de hem devlette hem kamuda çok ciddi bir uyanış ve yapılanma oldu bu alanda. Hı hı. 2013'lü yıllarda ilk defa bir Ulaştırma Bakanlığı tarafından bir bildirge yayınlandı. Onun üzerine çok ciddi adımlar atıldı. Hı hı. Bunlardan en önemlisi zannediyorum BTK bünyesinde Ulusal Siber Olay Müdahale Merkezi'nin kurulması, USOM diye. Hı hı. Ve bunlara bağlı da yine siber olay müdahale ekipleri yapısının oluşturulması. Bu ne demek? Şimdi örneğin ABC Bakanlığı var. Birileri yurt dışından birileri ABC Bakanlığı'na bir zararlı yazılım gönderdi. Hı hı. Biraz önce dediğimiz gibi oltalama saldırısı. Ve çok ilginç yöntemler kullanıyor. Hiç kimsenin bilmediği garip yöntemler kullanmışlar.
Aslında bir şey diyeceğim. Bu bayağı zeka da isteyen bir şey.
Kesinlikle.
Ve bilgi isteyen bir şey. Yani hani bilgisayar mühendisi mi olmak gerekir ya da yazılım uzmanı yüksek mühendisi mi olurlar? Yani aslında yaptıkları iş bayağı da altyapı gerektiren
tabii.
bir iş.
Gerçek bir siber güvenlikçi aslında çok önemli bir noktaya değindiniz. Hakiki anlamda bu işi bilen insanlar her alanda her şeyden anlayan insanlar.
Evet.
Ya ben kendim için yıllarca sistem yönettim. 10 bin bilgisayardan oluşan sistemler. Yeri geldi Oracle dediğimiz en büyük veri tabanlarını yönettim. Her alanda mobil uygulamalar, Apple ortamları dahil kod yazdım, oyun yazdım, şey yazdım. Her ortamda kod yazmışlığım vardır. Bütün bunların üzerine ben ondan sonra siber güvenlikçi olmaya karar verdim ve bunun da çok faydasını gördüm. Çünkü kurumsal da düşünebiliyorsunuz. Ama şunu da belirtmek isterim. Bilgisayar mühendisi kökenli olmayıp da sektörde çok başarılı olan yığınla insan var. Çünkü bu temelinde merak dedim ya.
Hı hı.
Merak ve tutku
hı hı.
işi. Bazı insanlar çok zekiler, çok şeyler, sistemden sıkılıyorlar, okuldan sıkılıyorlar. Dolayısıyla bu
bir yöne kanalize
evet.
olma ihtiyacı
yani o
duyup.
Zekayı, o enerjiyi tatmin eden alan bu siber güvenlik oluyor.
Hı hı.
Biraz önceki konuyu tamamlamak isterim. Biraz önce dediğim gibi mesela bir ABC Bakanlığı'na hı hı. bir siber saldırı geldi ve şey oldu. İlginç bir yöntem kullandığını tespit etti ekip. Aynı saldırı belki bir gün sonra başka bir kuruma, iki gün sonra başka bir kuruma gelebilir değil mi? Aynı yerden. Birilerinin yani mümkün oldukça reaksiyon süresinin kısaltılması gerekiyor. Farkındalığın artırılması, reaksiyonun kısaltılması. SOME dediğimiz birilerinin amacı bu. Siber olay müdahale ekipleri. Mantık şu. ABC Bakanlığı'na çok ilginç bir saldırı geldi. Oradaki personel bunu inceledi. Bakın dedi bize böyle bir saldırı geldi. İz bilgileri şunlar. Yöntemleri kullandıkları yöntemler şunlar. Bilginiz olsun diye USAM'a bildiriyorlar. USAM da bunun ilgili bilgileri diğer SOME'ler. Türkiye'deki şu anda 1500'ün zannediyorum üzerine SOME birimi var. İrili ufaklı. Hepsini yayınlıyor. Ve onlar da hemen güvenlik cihazlarına bakın. Şu IP adresinden şu şekilde bir tane zararlı hareket var diye giriyorlar. Ve dolayısıyla Türkiye çapındaki bir bir kalkan örülmüş oluyor. Anlatabildim mi? Bu tarz yapılanmalar yapıldı 2013'ten itibaren. Buna yönelik tabii eğitimler, tatbikatlar vesaire gibi birçok etkinlik de düzenleniyor. İster istemez kamuda bu konuda çok ciddi adımlar atmak durumunda oluyor.
Evet, bildiğim kadarıyla enstitüler de kuruluyor. Tabii. Ayrıca farklı kurumlar tarafından. TÜBİTAK'ı biliyorum. Bunun dışında siber güvenlik sertifikasyon programları
var. Uluslararası, ulusal çok var. Evet.
Ne eğitimleri alıyorlar?
Şöyle, ben kendimden bahsedeyim. Kendimi çok anlatmadım. Ben aslında asker kökenliyim. En son siber savunma komutanlığında 3 yıl görev yaptıktan sonra emekli statüsünde ayrıldım. Şu anda sektörde çok yoğun bir şekilde çalışıyorum. Halihazırda da Savunma Sanayi Başkanlığı'nın siber güvenlik alanındaki eğitim koordinatörlüğünü de yapıyorum. Danışmanlık anlamında. Ama benim en çok bu sektörde ifa ettiğim şey eğitim vermek. Hem kurumlara gidiyorum, onlara eğitim veriyorum. Hem bireysel anlamda gelenler olursa kendi bir akademimiz var. Orada eğitim veriyoruz. Dolayısıyla onlara sertifikalar da veriyoruz. Bu herkese bir görev düşüyor. Yani TSE'ye de veriyor. TSE'nin de kendine göre var. İşte TÜBİTAK'ın da var. Uluslararası sertifikalar var. Özellikle çok geçerli olan bazı, ismini vermeme gerek yok burada. Önemli olan insanların teknik olarak o bilgi birikimine ya da o kafa yapısına ulaştığını gösteren bazı sertifikalar var. Onlar da kolay değil. Yani size diyorlar ki işte al sana bir gün zamanın var. 5 tane de kurban bilgisayar. Al, ele geçir, hepsini bize gönder diyor. Evet. Öyle.
Peki bilgisayarımıza yüklediğimiz o virüs koruma programları bizi korur mu bu tür yazılımlardan?
Güzel bir soru, değil mi? Biz ne kadar güvendeyiz? Aslında bu bir çeşit kedi fare oyunu diyebilirim. Ne anlamda? Saldırı yöntemleri geliştikçe savunma yöntemleri de gelişiyor. Savunma yöntemleri geliştikçe saldırganlar da yeni yöntemler geliştiriyorlar. Eskiden tamamen imza tabanlı sistemler vardı. Ama şimdi ise artık davranışları da takip eden yapay zeka destekli yöntemler de kullanılıyor ve çok daha efektif, çok daha etkinler. Ama dediğim gibi hiçbir zaman %100 güvenemeyiz. Bu bir kedi fare oyunu. Her zaman için onları atlatabilen bir insan çıkacaktır.
Ama biz de bilgisayarlarımızı korumasız bırakmamalıyız.
Kesinlikle, kesinlikle.
Ne olursa olsun kesinlikle. O virüs koruma programları mutlaka bilgisayarımıza yüklü olmalı.
Kesinlikle.
Teşekkür ediyoruz Sayın Değirmenci katkılarınız için. Sevgili dinleyicilerimiz, siber güvenlik uzmanı Yılmaz Değirmenci stüdyo konuğumuzdu. Biliyorsunuz son yıllarda milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren bir konu olarak karşımıza çıktı ve hacker kavramı detaylarıyla inceledik. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz.
Ben çok teşekkür ederim davetiniz için.
Sağ olun. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Gözlerin bana dokunmadıkça şu aklım başımdan ıraktır lila. Gün olup benden uzanmadıkça gecem günümden uzaktır. Oysa ben sana İstanbul derdim, onun kadar derin ve yalnız sevdim. Oysa ben sana İstanbul derdim, onun kadar derin ve yalnız sevdim. Gözlerini alıp da giden misin ya? Beni böyle ağlatıp da gülen misin ya? Gözlerini alıp da giden misin ya? gözlerim bana yazılmadıkça meyalim içimde mecazdır Lila. Ezgiler senden duyulmadıkça makam dilimde Hicaz'dır Lila. Oysa ben sana İstanbul derdim, onun kadar derin ve yalnız sevdim. Oysa ben sana İstanbul derdim, onun kadar derin ve yalnız sevdim. Gözlerini alıp da giden misin ya? Beni böyle ağlatıp da gülen misin ya? Gözlerini alıp da giden misin ya? Beni böyle ağlatıp da gülen misin ya?
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli hocamızı stüdyomuza aldık. TOP Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Doçent Doktor Tuğba Işınsu Durmuş bizlerle birlikte. Sayın Durmuş, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, bugün değerli hocamızla Osmanlı döneminde kadın şair ve yazarları konuşacağız.
Evet.
Çok mu sayıları, çok var mı isimler sayabileceğimiz?
Aslında sayılarından bahsedelim ama ondan önce böyle giriş yaparken, yani bu meseleye ister istemez biyolojik ve toplumsal cinsiyet ayırımı açısından bakmak gerekir diye düşünüyorum. Böyle bir giriş yaparak dikkat çekelim istiyorum. Yani biyolojik cinsiyet dediğimiz mesele bize verili olarak verilmiş. Zaten doğduğumuzda hangi cinsiyete sahip olduğumuz belli. Bir de toplumsal cinsiyet var. Bu da aslında bu bize verili olan cinsiyetin üstüne koyduğumuz, ne koyduğumuz daha doğrusu, deneyimler ve yaşantılarla beraber düşündüğümüzde biraz kültürel olarak bunun üzerine ne eklediğimizle ilgili bir durum. Dolayısıyla bu aslında biraz bizim içine doğduğumuz toplumdaki işte az önce söylediğim gibi deneyimler, yaşantılar ve bunları nasıl geleceğe aktardığımızla ilgili bir durum. Daha doğrusu hangisini öncelediğimizle ilgili bir durum. Şimdi tabii Osmanlı edebiyatı çerçevesinde düşündüğümüz zaman da biraz Osmanlı'nın toplumsal yapısında daha erkek egemen, daha yani edebiyat bağlamında düşündüğümüz zaman erkeğin daha ön planda olduğu, hem toplumsal yapı hem edebiyat üretimi açısından düşündüğümüzde böyle bir yapı söz konusu. O yüzden biraz Osmanlı edebiyatında da biyolojik cinsiyetten çok toplumsal cinsiyetin hakim olduğu ya da baskın olduğu ve bunun biraz erkek söylemi şeklinde ortaya çıktığını gördüğümüzü söyleyebiliriz. Bu açıdan aslında bu konu hakkında o dönemde de yazılmış olan biyografi kaynaklarında mesela erkek şairlerden söz ederken daha merdane bir tavırla işte eserlerini ortaya koymuştur türünde ifadeler varken, kadın şairlerden söz ederken daha işte latif, zarif, daha duygusal içerikli şiirler yazmıştır şeklinde ibareler var. Tabii bu tarz biyografi kitaplarını ortaya koyan kişilerin de erkek yazarlar olduğunu düşünürsek evet böyle bir algılanış söz konusu. Öncelikle belki bunu vurgu yaparak başlamak önemli. Çünkü günümüzde de bu konu üzerine yapılmış olan araştırmalarda aslında fark ettiğimiz şey hep şu oluyor. Yani peşinen kabul edilmiş bir, Osmanlı toplumunda peşinen kabul edilmiş bir erkek söylemi var. Ve kadın şairler bu söylemin ne kadar içerisine girebilmişler, ne kadar bu söylemin dışında kalabilmişler açısından genellikle değerlendiriliyor. O yüzden belki buna dikkat çekerek başlamak önemli. Çünkü bu bize çok sağlıklı veriler ortaya çıkarmıyor. Yani kadın şairleri biraz daha kendi içinde bulundukları, üretimde bulundukları geleneğin içinde ürettiklerine anlam taşıyor. Dolayısıyla o söylemden biraz uzaklaşarak kendi ortaya koydukları söylem üzerinden değerlendirmek eminim bize daha sağlıklı sonuçlar ortaya çıkaracaktır.
Çok da özgür yüzden olamamışlar o zaman değil mi?
Elbette. Ama şöyle, yani erkek şairler için de aslında günümüzde düşündüğümüz anlamda bir özgürlükten söz etmek çok mümkün değil. Çünkü Osmanlı divan şiirinin biraz geleneğin belirlediği kalıpları olan, İslam geleneğinin ortaya koyduğu bir takım kalıpları olan bir şiir ve şair ve yazarların da daha çok bu kalıplar çerçevesinde eser verdiklerini görüyoruz. Yani mesela sevgilinin işte boyundan söz edecekse onu serviye benzetmek, işte kaşından söz edecekse onu işte yaya benzetmek, kirpiğinden söz edecekse işte ok, kılıç gibi yaralayıcı ve keskin aletlere benzetmek gibi. Yani şunu demek istiyorum, divan şiirinin gelenekçe belirlenmiş, zaten şair ve yazara içerik olarak hani çok böyle birini diğerinden ayıracak ölçüde bir özgürlük tanımayan bir yapısı var. Ama elbette şairler bunu üsluplarında bu farklılığı ortaya koyuyorlar. Yani biz bugün bazı şairlerin ismini daha iyi biliyorsak, duymuşsak, bazılarını hiç duymamışsak, bu farklılık şairlerin bu kullandıkları aynı içeriği nasıl farklı anlattıklarıyla ilgili. Bu da zaten biraz üslup işin içerisine giriyor. Az önce rakamları sordunuz. Evet. Onunla devam edelim. Türk Edebiyatı, yani Osmanlı Edebiyatı'nı değerlendirdiğimizde toplamda 7000 kadar şair ve yazardan söz ediyoruz. Yani erkek şairleri de elbette buna dahil ediyorum. Sultan şairleri de dahil ediyorum. Kadın şairleri de dahil ediyorum. 7000 küsür hatta, çünkü bu rakamlar çok güncel veriler ve çok yakın zamanda tamamlanan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da desteğiyle tamamlanan Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü adlı bir projeyle güncellendi. Bunu önemsiyoruz biz, çünkü bu 7000 küsür isim aslında biraz Türk Edebiyatı'nın ne kadar geriye gittiğini, tarihsel olarak ve kültürel olarak ne kadar geriye gittiğini ve ne zaman Türkçe şiirler ortaya konmaya başlandığını da bize gösteriyor. O yüzden bu rakamlar güncel rakamlar ve bu rakamlar içerisinde aslında 50 kadarının da kadın şair olduğunu görüyoruz. Şimdi tabii 7000 rakamıyla karşılaştırdığımızda 50 evet. rakamı bize çok az görünebilir. Ama aslında hiç değil. Yani kendi yine hani toplumsal yapı içerisinde değerlendirirsek hiç az görmememiz gerekiyor. Çünkü yani Osmanlı'da aslında bu istatistik az görünse de o dönem Osmanlı toplumsal hayatında kadının toplum içerisinde görünürlüğünün çok az olduğunu dikkate alırsak, eğer fazla gözükmediğini dikkate alırsak, aslında oldukça tatmin edici bir rakam olarak değerlendirebiliriz. Bir de şu açıdan bakmak lazım, yani konuşmamızın başına biyolojik ve toplumsal cinsiyet açısından o ayrımla giriş yaptık. Aslında burada bence önemli olan şu, yani Osmanlı'da kadın divan şairleri bu var olan geleneksel yapıyı elbette kırmıyorlar veya kıramıyorlar, onun dışına çıkmıyorlar ama yani yine de onların söyledikleri şiirler aslında farklı bir toplumsal eylem olduğu için önemli. Dolayısıyla meseleye aslında bu açıdan bakarsak evet. herhalde daha güzel sonuçlara, daha net sonuçlara ulaşabileceğiz diye düşünüyorum.
Hep kadın şair ve yazar dedim ben ama evet. siz hep şair ismini kullandınız. Evet. Yazar yok muydu?
Evet, ya da aslında az yani yazarlıkla kastettiğimiz biraz düz yazı metinleri. Yani kadın şairlerden herhalde bir 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar bu anlamda düz yazı metni olan çok yazar olarak konumlandırabileceğimiz çok isim bilmiyoruz. Biraz elbette biz 15. yüzyılda başlıyor bu iş. Mihri Hatun bizim bildiğimiz ilk kadın divan şairi. 15. yüzyıla denk geliyor bu. Ama tabii bu 50 rakamını yüzyıllara böldüğümüz zaman da 18 ve 19. yüzyılda bu 50 rakamının daha da yoğunlaştığını görüyoruz. Bu da çok mantıklı geliyor bize. Biraz toplumsal yapının dönüşümü, kadının toplum hayatında daha fazla yer almaya başlaması. Ondan sonra zaten artık Tanzimat dönemiyle birlikte de işte biraz batıdan yeni türlerin girmesi, roman, hikaye türlerinin biraz daha edebiyatın içine dahil olması. O dönemde hikaye, roman türünde de eser vermeye başlayan bazı isimler biliyoruz. Fatma Aliye Hanım gibi, Emine Semiye Hanım gibi. Ama yani klasik Osmanlı şiirini, klasik Osmanlı edebiyatını kastedersek eğer şiir alanında evet çok görünür olarak. Dolayısıyla şair olarak tanımlamamız aslında daha yanlış doğru. olmayacak. Evet daha peki, doğru diyebiliriz.
Batı'dan söz ettiniz. O dönemde Batı'da durum nasıl? Orada var mı kadın şair?
O dönemde Batı'da, yani aynı dönemde Orta Çağ'da Avrupa'da bildiğimiz hiç kadın şair yok.
O zaman 50 evet. gayet güzel bir rakam.
Kesinlikle. Yani aslında 7000'e göre 50 az diyoruz ama o dönemde Orta Çağ'da başka denk sayabileceğimiz, istatistiki olarak karşılaştırabileceğimiz başka veriler olmadığı için dolayısıyla bence de 50 rakamı çok önemli olarak değerlendirilebilir.
Peki evet. biraz ortak özelliklerinden bahsedebilir miyiz bu hanımların, ya da var mı ortak özellikleri ya evet. da farklılıkları?
Şimdi aslında belki şununla başlamak lazım bu ortak özelliklere giriş mahiyetinde. Yani bir kere Osmanlı şiirinin çok kısa bir şekilde nasıl bir içeriği ve yapısı olduğundan söz etmek lazım. Az önce söyledik, hani çok şaire özgür alan tanımıyor. İçeriği biraz gelenekçe belirlenmiştir. Şair bu gelenekçe belirlenmiş olan kavramları alıp kullanır diye. Ve bu Osmanlı Edebiyatı aslında ilk olarak sözlü yayılan bir gelenek. Yani şair eline kalemi alıp doğrudan şiir yazmıyor. Hani bu sözlü aktarım daha sonra yazıya birileri, yani katip adını verdiğimiz konumdaki kişiler tarafından yazıya geçiriliyor. Ve bu sözlü ortamlar bizim için çok önemli. Çünkü bu sözlü ortamlar aslında şiirin yayıldığı ortamlar. Biz edebi muhit olarak adlandırıyoruz bu ortamları. Mesela Osmanlı'da işte kahvehane, meyhane, işte çeşitli konaklarda, çeşitli önemli bürokraside üst düzey görevli olan kişilerin kendi konaklarında, evlerinde işte düzenledikleri meclislerde. Dolayısıyla ya da işte mesela şiire ilgi duyan kişilerin işte dükkanları veya çalıştırdıkları mekanlar var. Bu mekanlar diyebiliriz. Bu tür ortamlarda şairlerin, yazarların bir araya geldiği bu tür ortamlarda yeni yazılmış şiirler okunuyor. Böylece o ortamlarda bulunan ve bu şiirleri dinleyen kişiler de aslında mesela hangi benzetmeler kullanılıyor, dolayısıyla bunlara sözlü yolla biraz kulak aşinalığı ediniyorlar. Ya bu aslında başka sanat dallarında da var biliyorsunuz. Mesela işte bugün modern anlamda işte resim alanına ilgi duyan biri önce işte önemli isimlerin resimlerini taklit ederek işe başlıyor. Dolayısıyla evet, bunu da aslında şiir anlamındaki bir taklit gibi değerlendirebiliriz. Hatta meşhur bir hikaye vardır, dinleyicilerimizle de paylaşalım. Bir gün şiir yazmayı heves eden bir şair bir üstadın yanına gidiyor. Ve ona diyor ki işte ben şiir yazmak istiyorum, şiir alanına başlamak istiyorum. Önce ne yapmam gerekiyor diye soruyor. Üstad da diyor ki önce çok bilinmiş, tanınmış, daha önce kendini bu yolda ispatlamış şairlerden 10 bin beyit ezberleyip geleceksin diyor. Çok hevesli genç şair ya da şair adayı diyelim. Gidiyor, uzun uğraşlar sonucunda 10 bin beyit ezberliyor, çok hazır geliyor ve bu işe hemen başlayacağını düşünerek üstada soruyor. Evet, ben 10 bin beyit ezberledim, şimdi ne yapmam gerekiyor diye. Üstadın cevabı, şimdi bunların hepsini unut diyor. Yani bu önemli bir şey. Osmanlı'da aslında şairlik işine yeni başlayan kişinin öncelikle daha önce yazılmış, daha önce yapılmış olan çalışmaları aşina olması gerekiyor ki, çünkü bu işi yapmak için aslında bu anlamda bir arka plan bilgisi, evet, ve kulak dolgunluğu da gerekiyor. Gelenek
çünkü adı üzerinde. Kesinlikle. Hani geçmişten gelip günümüze ve evet, günümüzden bizden sonrakilere, yani evet, o dönem için evet, söylüyorum.
Yani geçmişte ne yapılmış, evet, bunun farkında olarak aslında bu şiir işine başlamak gerekiyor. Şimdi tabii bunu kadın şairler özeline getirirsek eğer, yani şimdi bu saydığım ortamların hiçbirisi kadın şairlerin bulunabileceği, o dönemde toplumsal yapıyı dikkate evet, alırsak bulunabileceği ortamlar değil. Tek tük bulunduğunu bildiğimiz isimler var. Mesela 15. yüzyılda Mihri Hatun'un bu tür ortamların bazılarında bulunduğunu biliyoruz. Zeynep Hanım'ın yine aynı 15. yüzyıl şairlerinden bulunduğunu biliyoruz ama yani son döneme kadar aslında onun dışındaki kadın şairlerin bu tür işte meyhane, kahvehane, işte dükkan ortamlarında, yani daha doğrusu erkek şairlerin çok fazla yer aldığı ortamlarda rahatça bulunamadıklarını biliyoruz. Dolayısıyla aslında belki ortaklık dediniz, oraya bağlamamız gerekirse eğer kadın şairler için ortak olduğunu söyleyebileceğimiz bir özellik. Hemen hepsi iyi ailelerin kızları ve aslında evde özel eğitim almış. Yani bir tarafta medrese eğitimi var, medrese eğitimi almamış kişiler bunlar. O yüzden daha çok özel hocalar ya da aile bireyleri aracılığıyla eğitim almış konumda kişiler, kızlar. Ama tabii bu eğitim aslında geleneksel medrese kalıpları içinde olmadığı için bu kadın şairlerin şiirlerine baktığımız zaman genellikle böyle işte çok ağdalı, ağır ifadelerdense daha sade bir söyleyişin hakim olduğunu görüyoruz. Mesela bunu bir ortak özellik olarak söyleyebiliriz. Yani bunu başka bir, yani erkek şairler açısından da değerlendirirsek mesela Rumeli doğumlu olan işte katip ya da asker konumundaki şairlerde de bunu görüyoruz. Yani medrese eğitimi, daha doğrusu eğitim almanın rolünü belki burada değerlendirmek evet, mümkün olabilir. O yüzden yani en önemli ortaklık söz edebileceğimiz aslında şiirlerinin biraz daha dönemin genel havası içerisinde, dönem üslubu içinde değerlendirdiğimizde biraz daha sade olması diyebiliriz. Bir de belki yani erkek meslektaşları gibi günlük hayatın içerisinde çok rahat günlük hayatın içinde yer alıp hani şiirlerini onların yazdıklarıyla karşılaştıramamaları dolayısıyla da aslında bu olumsuz bir etmen olarak değerlendirebiliriz. Az önce Mihriye Hatun'un ismini söyledim, bu tür meclislerde bulunuyor diye. Mesela Şehzade Ahmet'in Amasya'daki, yani Osmanlı'da Şehzade Sancakları var ve işte şehzadeler tahta geçmeden önce şehzade vali olarak biliyorsunuz bu tür ortamlarda bulunuyorlar. Bu mekanlardan birisi de Amasya. Şehzade Ahmet'in Amasya'daki sarayında mesela onun himayesinde bulunduğunu biliyoruz. Bu gerçekten önemli bir şey. Hem 2. Bayezid'in hem de Şehzade Ahmet'in zamanında saraydaki bu sohbet halkasının içinde ismi geçiyor kaynaklarda Mihri Hatun'un. Dolayısıyla aslında o erkek şairlerin içinde Mihri Hatun'da bir kadın şair olarak bulunabilmiş. Bir de şuradan da aslında anlıyoruz bunu. Yazdığı şiirleri, yani İslam geleneğinde şöyle bir gelenek var. Şair yazarlar yazdıkları eserlerini dönemin yöneticilerine sunuyorlar, takdim ediyorlar. Mihri Hatun'un da elimizde divanı var. Yani divan demek aslında, yani bir şiir kitabı gibi düşünelim. Evet. Yani günümüze kadar ulaşmış Mihri Hatun'un 17 tane kasidesi var bu divanda ve 17 kasidesinin 10'unu Şehzade Ahmet'e sunmuş. Dolayısıyla Şehzade Ahmet'le bu anlamda bir irtibatının olduğunu buradan anlıyoruz. Yine Zeynep Hanım'dan bahsettim. Mihri Hatun'la aynı dönemde yaşamış. Onun da maalesef divanı elimizde yok ama yazdığını biliyoruz. Türkçe ve Farsça şiirlerden oluşan divan yazdığını biliyoruz. Onu da Fatih Sultan Mehmet adına düzenleyip sunmuş. Evet, bir de aslında yani bir şiirle uğraşma işin başka bir boyutu. Bir de divan oluşturacak kadar çok şiir yazmış olan isimler var. Belki bunlardan birkaç tanesinin ismini söylemek iyi olabilir. Mihri Hatun'u söyledik. Zeynep Hanım, Sıtkî Hanım, Fatma Ani Hatun, Fıtnat Zübeyde Hanım, Leyla Hanım, Şeref Hanım, Sırrî Hanım, Adile Sultan. Burada Adile Sultan'ı belki ayırmak lazım. İkinci Mahmut ve Zerniger Hanım'ın kızları Adile Sultan. Dolayısıyla hanedandan olup ilk divan söyleyen kadın şair olması dolayısıyla belki onu da ayrı bir konumda değerlendirmemiz gerekir. Baktığımız zaman divanı olan 16 tane kadın yazar şair biliyoruz. Yani 16 kadın şairin divanının günümüze gelmiş olması yine rakamsal olarak az görünse de aslında edebi açıdan çok değerli bir şey. Bunu da yine vurgulamak lazım. Bir de divan oluşturacak kadar değil ama biraz daha az, yani şiirleri olan ve bunu bir kitapçık halinde toplamış olan şairler var. Bunlara da divançe diyoruz. Bu divanların yanında da mesela Ayşe Hubba Hanım'ın 3000 beyitlik bir Cemşid-i Hurşit Mesnevisi var. Dolayısıyla bunları da böyle şiirler dışında ve divanlar dışında farklı eserler olarak değerlendirebiliriz.
Evet, son dakikalarımız hatta son saniyelerimiz, birkaç cümleyle konulara da değinebilir miyiz?
Yani daha çok şiir üzerinden ilerliyor. İşte az önce örneğini verdiğim mesnevi nazım şekli üzerinden ilerliyor. Divanların içerisinde zaten daha çok kaside ve gazel formunda şiirler ön plana çıkmış. Ama biraz son dönemde çeşitlenmeler olduğunu görüyoruz. Mesela biraz mesnevilerin işte hikaye konularının işin içine girdiğini görüyoruz. Mesela Nakiye Hanım'ın son dönemde Farsça bir sözlük çalışması, lügat çalışması var. Dolayısıyla bunlar farklılık. Ve mesela yine aynı ismin Namık Kemal'in Zavallı Çocuk adlı eserini Farsça'ya tercüme etmiş. Buradan şunu da anlıyoruz, yani sadece Türkçe eserler ortaya koymuyor.
Çeviriler de yapmışlar.
Çeviri yapabilmek için o dile hakim olmak gerekiyor. Farsçadan demek çeviri yapmak demek. Farsça eğitim konusunda da demek ki bazı isimlerin ön plana çıktığını gösteriyor bize.
Evet. Değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz. Aslında gurur duyuyoruz. Hani kadın şairlerimizin hem de o dönemki duruma göre bu kadar aslında sayıca az gibi görünmekle birlikte fazla oluşuna ve bize bugünlere ulaştırdıkları eserlere onlara şükranlarımızı iletiyoruz. Ve daha ayrıca katıldığınız için ve aktardıklarınız için değerli hocam çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim, sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, TOB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Doçent Doktor Tuğba Işınsu Durmuş bizlerle birlikteydi. Osmanlı döneminin kadın şairlerini konuştuk. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle programımızın da sonuna geldik. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında buluşmak dileğiyle şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.
Teşekkürler.
Dolayısıyla adımız bile olduğu için.
Hayatın Sesleri.